Ayrım 2.
1. Manaya inanma mecburiyeti. Bir mümin kelime-i şehadet getirdiği an İslamiyet'e giriyor. Yine lisanen tekrar ettikten sonra imanın kalbi intikali lazımdır. Bu intikal sürecini tamamlayabilmemiz için Cenab-ı Hak bizim iman müracaatımız üzerine bir senet imzalatıyor. Bu senet imanın 6 maddesini bir arada hamur yapan fevkalade hikmetli bir ilahi beyannamedir. Bu beyanname bir hadis-i kutsi şeklinde gelmiştir. Biz müminiz dedikten sonra amentünün bütün diğer maddelerine çok sıcak bir şekilde Allah'a imanımızın adeta tabi sonucu gibi yaklaşmamız lazımdır. Burada enteresan olan amentünün dizilişi üzerindeki hikmetlerdir. Amentü billahi, Allah'a inandım dedikten sonra arkasından ve meleklere diyoruz. Şimdi melaiketihi dememiz bir anlamda kelime-i şehadetin temel unsurundan olmayan bir cümleyi söylüyoruz. Çünkü kelime-i şehadetin temel unsuru Allah'a ve Resulüne iman etmektir. Amentü'ye Allah'a inandım, Resulüne de inandım diye girmesi lazım gelirken birden bizi Cenab-ı Hak melekleri imana davet ediyor. Bu fevkalade ilginçtir. Yani bunun üzerinde müminlerin çok sıcak bir hikmet araması lazım gelir. Cenab-ı Hak için Resullerden, kitaplardan, kaderden ve ahiretten ki hepsi birbirinden önemli konu, önce niçin melekleri imana davet ediyor? Bunun hikmetini anlayabilmek için Sure-i Bakara'daki gayba, iman sırrını bilmek lazım. Cenab-ı Hak müminleri gayba imana çağırırken dikkat ederseniz şuhudi kavramların ötesine geçin, gayba görmeden iman etme sırrına erin diyor. İşte melekleri imana davetteki hikmet budur. Gerçi biz asr-ı saadette değiliz. Efendimiz'i görmemiş olmanın acısını yaşıyoruz. Ama unutmayalım ki Efendimiz'in getirdiği kitapla ve insanlığa gönderdiği mesajlarla bir tarz görmüş gibiyiz. Gaybiyet yok ortada ama melekleri imanda gaybiyet var. Hiç kimse melekleri görmüyor ama Allah insanları kendisine imandan sonra ilk önce melekleri imana çağırıyor. Ne demek bu? Allah görmediğinize inanmayı öğrenmedikçe Resul'e, kitaplara, ahirete ve kadere iman tekemmül etmez diyor. İşte amentü insanın her çağda garip bir gafletini tashihle başlıyor. Bu garip gaflet, görmediğine inanmama gafleti şuradan ileri geliyor. İnsanlar maddesel dünyada yaşayarak ışınların, seslerin, sıcağın, soğuğun varlığını hissederek bu şeylerin varlığına inanıyor. Ama görmediğine iman ancak kalpten gelir. Yani gönülden inanırsınız. İşte Cenab-ı Hak amentünün hemen başında bizi imanı kalbiye çağırıyor. Kelime-i şehadetin lisanen tekrarından sonra kalben tasdik faslına geçebilmek için birinci maddede madde ötesine inanın diyor. Melek madde ötesidir. Dört boyutlu sisteme tabi olmayan varlıklardır. O halde Cenab-ı Hak imanımızı dudağımızdan gönlümüze indirmek için yapacağımız ilk operasyonu melekleri iman sırrıyla dile getirmiş oluyor. Yani Allah maddeyi geçin, manayı tanıyın. Eğer siz manaya iman edemezseniz imanınız tekemmül etmez. Bana da inanamazsınız diyor. Şu halde biz madde ötesine imanla mükellef tutuluyoruz. Madde ötesi de zihnen bulunamayacağına göre ancak gönül yoluyla bulunabilir. İşte melekleri imanın başa alınmasının hikmeti, imanı lisandan gönle intikal ettirmeyi sağlamaktır. Madde ve mana kavramlarını biraz açacak olursak, madde bugünkü fiziğin bize tanıttığı noktada dört boyutlu bir sistemdir. Boy, en, derinlik ve zaman boyutlarıyla çerçevelenmiş bir takım olayların tümü maddedir. Işında, atomda, cisimler de bunun içindedir. Görünmeyen ışınlar da bu madde kavramının içindedir. Çünkü bunlar madde boyutlarına koordine olmuşlardır, uyum göstermişlerdir. 2. Dört boyutlu cisim. Yani bir şeyin madde olması demek, bu dört boyuta uyması demektir. Eğer evren bu dört boyuttan ibaret olsaydı, o zaman bizim için ne melek kavramını, ne madde ötesi kavramını düşünmek mümkün olmayacaktı. Ama bugün bilim gelişe gelişe maddenin ötesinin olabileceğini kesinleştirdi. Aslında madde ötesi olmaz sözü 19. asrın sözüdür. Şimdi çağımızın, özellikle günümüzün bilimleri madde ötesinin olabileceğini ama bilemediklerini söylüyorlar. Madde ötesi olmaz demek başka, madde ötesi olabilir ama biz bilemiyoruz demek başkadır. Bu ikisinin arasında fevkalade önemli bir fark vardır. Maddenin bağımlılığını daha pratik olarak düşünürsek, bu dört boyutlu sistem dediğimiz mekan ve zamandır. Maddeyi tayin eden, eskiyen, Yıpranan, ölen, büyüyen, küçülen bütün bu hadiseler zamanla mekanın ortaklaşa yürüttüğü, götürdüğü hadiselerdir. Eğer zaman ve mekan ötesine geçebilirseniz maddeden çıkarsınız. Peki, bilim nasıl olmuş da zamanın ve mekanın ötesinde varoluşu tespit etmiştir? Şimdi süratleri, hareketleri, varlıkların ayakta durmasını temin eden bir takım sınırlardır. Bilim, zamanın tayin ettiği bu sınırların ötesinde bir takım gelişmeler tespit etmiştir. Nedir bu gelişmeler? Mesela mekan açısından çok önemli bir tespit olarak Hilbert mesafeleri denilen çok enteresan bir bulgu elde edilmiştir. Bu bulgu şudur. Büyüklük, küçüklük konusu göz önüne alındığı zaman insan belli bir küçüklükten daha küçüğünü görme hassasına haiz değildir. Bu ancak aletlerle tespit edilir. Aletler bir kısmını görüntüye getirerek, büyüterek tespit eder, bir kısmını da görüntüye getiremez, fiziksel ilgileriyle tespit eder. Mesela göremediğimiz bir takım canlıları aletlerle mikroskop altında görürüz. Ondan daha küçüğünü, molekülü göremeyiz. Yani bugün herhangi bir tarz mikroskop veya benzeri alet, elektromikroskop dahil bir molekülü size görünür hale getiremez. Ama molekülün varlığını ve biçimini tespit eden fizik bir takım deneylerle onun varlığını sınırlar. Bu var ama ben bunu göremiyorum. Bunun şöyle şöyle hususiyetleri var der. 19. asırda bilimin en son durduğu nokta elektrondu. Elektrondan daha küçük bir varlığın olması düşünülemiyordu. Şimdi elektronun boyu bir sınır boy kabul edilmiştir. Küçüklük boyu 10 üzeri eksi 13 santimetre yani 1 santimetrenin milyarda birinin 10.000'de biri. Fizik olarak bundan daha küçük bir mesafe olamaz. Bundan sonra hatıra bir şey geliyor. Mesafeleri küçültün, küçültün. 10 üzeri eksi 13 santimetreden daha aşağıda mesafe yok diyemezsiniz. Ama fizik olarak varlık olmaz diyorsanız sıfır mesafe ile 10 üzeri eksi 13 santimetre arasında bir boşluk kalıyor. Buna fizikte Hilbert mesafesi denir. Bu mesafe var ama madde buraya sığmıyor. Bu mesafe o kadar küçük ki bu küçüklüğe maddesel eylemin sığması mümkün değildir. O halde bir kere biz maddesel eylemin olabileceğini ama boyunu, cismini sığdıracak mesafelerden daha küçük mesafelerin bulunduğunu matematik olarak kavramak zorundayız. Fizik olarak olsun olmasın önemli değil ama matematik olarak bu vardır. Bu mekan o kadar küçük ki madde oraya girip de ne bir deney yapabilir ne bir cisim hasıl olabilir. Zamana gelince, zaman Einstein'a göre bir boyut tarzında ifade edilen bir varlıktır. Biz zamanın varlığını sabit değerler sanıyorduk. Halbuki son astronomik araştırmalar gösterdi ki zamanın akış hızı evrenin çeşitli yerlerinde farklıdır. Zaman hızlı akarsa biz onun geçirdiği, yaşadığı hadiseleri tespit etmekte şaşırırız. Yavaş akarsa filmlerdeki yavaş çekim gibi olur. Zamanın böyle bir hususiyeti olduğuna göre, yani akış hızı sabit olmadığına göre zamanı da sabit bir şey kabul edemiyoruz. Zamanın ötesine geçmek mümkün. Bunu nasıl tespit etmişler? Kozmik ışınlar denen bir takım ışınlar vardır. Bunların ömürleri fizik olarak ve matematik değerler olarak tespit edilmiştir. Mesela ömrü 10-12 saniye olan varlıklar var. Bunlar evrende mevcut olan maddesel varlıklar. Ömrü 1 saniyenin milyar kere milyarda biri kadar kısa. Bu kadar kısa ömür mü olur diye düşünebiliriz. Ama onun için öyle değil. Çünkü onun sürati o kadar fazla ki bu kadarcık minik ömründe evrenin çok uzak bir gezegeninden diğer bir gezegenine gidebilir. Bunlar da tespit edilmiştir. Şimdi düşününüz. Bir saniyenin milyarda birinin milyarda biri kadar bir ömre sahip olan bir varlık, bizim milyonlarca senede gidemeyeceğimiz iki gezegen arasında yürüyebiliyor. Daha ilginç olarak atom çekirdeklerinde nötron ve antinötron diye tespit edilen iki cisimcik vardır. Bunların elektrondan daha küçük olduğu veya olamayacağı tartışılıyor ama bir tespit yapılmış ki bunlar atom çekirdeği içerisinde bazen var, bazen yok olabiliyor, ışına dönüşmeden yok olabiliyorlar. Bunlar evrenin başka bir boyutuna intikal edebiliyorlar. Yani maddeden çıkıp kayboluyor, atom çekirdeğinin içine girerek sonra tekrar maddeleşebiliyorlar. Şu halde demek ki maddenin sınırını aşan, sonra tekrar madde sınırına giren varlıklar tespit edilebiliyor. Yine takyum denilen bir takım ışınlar tespit edildi. Meşhur fizikçi Lorentz'in getirip matematiğini yaptığı, Einstein'ın da kabul ettiği hadise herhangi bir süratin saniyede 300 bin kilometreden fazla olamayacağı yolundadır. Binaenaleyh bir ışının titreşimi ve sürati saniyede 300 bin kilometreden fazla olamaz. Böyle dediniz mi maddeyi tarif etmiş oluyorsunuz. Halbuki takyon denilen bir takım titreşimlerin bu sınırı 3-4 kat aşabildiği görülüyor. bu sınırı aştığı zaman maddeden çıkmış oluyor. Demek ki bazı ışınlar ve titreşimler var ki bunlar maddenin zaman ve mekan bağımlılığına tabi değiller. Bunlara takyon denilerek değişik madde ötesi bir ışın kavramı getirilmiştir. Bütün bu kavramlar maddenin çok değişik bir niteliği olduğunu gündeme getirmiştir. İşte biz maddeye o fizik nitelikleri içerisinde değil, maddenin bu unsurlarını aşarak manayı tanımlamış oluruz. Mana maddenin ötesidir. Bir insan dört boyuttan sıyrılıp beşinci boyuta, manyetik eylem boyutuna geçebilse zamana tabi olmadığını kendisi görecektir. Zamana tabi olmayınca diyelim ki 1000 sene evveli bir saniyede yaşayabilir. 1000 sene sonrayı da bir saniyede yaşayabilir. Çünkü zamana tabi değildir. Mekana da tabi değildir. Bir anda bir yerden bir yere intikal edebilir. İşte zaman ve mekana tabi olmayan olayların tümüne biz mana olayları diyoruz ki meleklere iman kavramı bakımından manaya iman çok önemlidir. Yani maddenin ötesinde varlık vardır. Bu varlıkların maddesel fiziğe tabi olmayan yanları vardır. Demek ki Cenab-ı Hak yarattığı varlıkları boyut sistemi içerisinde yerleştirirken bir kısmını dört boyutlu sisteme koymuş. Işınlar, cisimler vesaire. Bir kısmını beşinci ve altıncı boyutlarda yaratmış. Bu varlıkların içerisinde en önemlisi meleklerdir. İşte meleklere iman dediğimiz zaman maddeyi terk edip madde ötesi bir şey vardır diye iman etmemiz gerekiyor. Peki insan için madde ötesi bir şeye iman etsin ki? İnsan madde ötesiyle maddenin karışımı bir varlıktır. Eğer bir insan madde ötesine, manaya inanmazsa kendi yarısını inkar ediyor demektir. Şu halde manaya inandığı an ilk akla gelebilecek şey meleklere imanla Allah'ın mükellef kıldığı Amentü'deki hikmettir. 3. Meleklerdeki güç ve enerji. Allah'ın bunu hatırlatmasındaki sebep şudur. Biz bu cisme madde kafesine girmeden evvel meleklerle çok rahat tanışmıştık. Onları görmek kelimesi caizse görüyorduk, duymak, hissetmek kelimesi caizse hissediyorduk. Onun için melekler insanlar arasında zaten bu dünyaya gelmeden evvel çok büyük bir dostluk, büyük bir yakınlık vardır. Bu yakınlık dolayısıyla Allah melekleri hatırlatarak aynı zamanda bizim dünyaya gelmeden evvelki ruhani halimizi hatırlatıyor. Meleklere imanı düşünen insan silinmiş hafızasından, ruh hafızasından bir anda bir gerçeği yakalamış oluyor. Allah meleklere imanla ben sizin için çok özel bir alet verdim, kalp, gönül verdim. O aletin hissiyatıyla meleklere iman edin. Her şey bu gördüklerinizden ibaret değil diyor. Cennetteki hayatını unuttun mu der gibi bir şifre çekiyor. Binaenaleyh bir insan meleklere iman ettiği takdirde gerçekten kendini tanımış olur. Meleklere imanın büyük bir sırrı budur. İnsan maddenin ötesinde kendisinin bir tarafının olduğunu bilebilmesi için meleklere iman etmesi, yani madde ötesindeki varlıklara iman etmesi lazımdır. İşte meleklere imanın anahtarı böyle fevkalade önemli bir hadiseyi meydana getiriyor. Allah bana inanın dedikten sonra meleklere inanın derken insanı bir anlamda silkelemiş oluyor. Ve kendinize gelin. Siz madde ötesisiniz. Madde ötesindeki yanınızın en büyük delili de meleklerdir. Siz o meleklerin varlığına inandığınız zaman kendi iç dünyanızdaki ruha inanmış olursunuz. Ruhunuza inandığınız zaman kendinize inanmış oluyorsunuz ve dolayısıyla Allah'a karşı sağlıklı bir imana sahip oluyorsunuz diyor. Melekler varlık itibariyle maddesel eyleme tabi olmayan, fevkalade güçlü sürate ve kudrete haiz varlıklardır. Yani Cenab-ı Hak melekleri yarattığı zaman onları dört boyutlu sistem içerisinde mükim kılmadığı, dört boyutlu sisteme tabi kılmadığı, altıncı, yedinci veya dokuzuncu boyutların içerisinde varlıklarını devam ettirmelerini istediği için melekler bir anlamda büyük bir sürate tabi oluyorlar. Böylece zaman mevhumları yok ve varlıklı bir kudrete sahip oluyorlar. Mesela diyelim ki insanın yapacağı iş bellidir. Elini kaldıracak, kolunu kaldıracak, yürüyecek. Bu neden? Mekan bağımlılığındandır. Cazibeye tabiiz. Arz bizi aşağıya çekiyor, biz yürümek istiyorsak elbette bir enerji sarf edeceğiz, bir kuvvet sarf edeceğiz. Melekler bir cazibeye tabi değildirler. Onun için büyük bir kuvvetin temsilcileridir ve Cenab-ı Hak ayetlerde melekleri bizlere tanıtırken, meleklerle organize ettiği hilkatin esrarını anlatırken onların kudretini özel olarak dile getirir. Efendimiz A.S.M. meleklerin kanat kavramları için onların kanadı yoktur. Sizin kanat sandığınız şeyler onların kuvvetleridir diyor. Yani demek ki meleklerin çeşitli kuvvetleri var. Sonra ayetel kürsüde Cenab-ı Hakk'ın meleklerin bu kuvvetlerine ima ile benim iznim dahilinde kullanılır demesindeki kasıt da çok önemlidir. Cenab-ı Hak bunun ötesindeki bir gücü ben melekler vasıtasıyla kullandırırım diyor. Nizam alem için, alemin dengesi ve güzelliği için ilahi gücü melekler vasıtasıyla yansıtarak birçok hilkat olaylarını organize ediyor. Yağmurun yağması aklı eren ve ermeyenin uzun zamandır tartıştığı bir hadisedir. Su buharı nasıl olacak ki su damlacığı haline gelecek? Bu fizikle çözülmesi mümkün olmayacak bir olaydır. Bizim müşahedemiz itibariyle havada bulutları görüyoruz. Günlerce dolaşıyor, yağmıyor, şimşek çakıyor, yine yağmıyor. Demek ki fizik etkilere göre kurulmuş olmasına rağmen yağmur sistemini başlatan ayrı bir kudrete, maddenin ötesindeki kudrete ihtiyaç vardır. İşte bizim bilmediğimiz bu su damlacığını meydana getirecek ve çevredeki ısı farklarını hiçe sayabilecek bir organizasyon vardır. Çünkü -60 derecenin içerisinde buharı su damlası haline getirmek fiziğin yapacağı bir iş değildir. İşte Cenab-ı Hak burada bir melek kudretinin varlığından bahsediyor. Hazreti Azrail bir ruhu kabz ederken, insanın hayatına son verirken bir teknik enerji kullanıyor. Yani melekler kudrete sahiptir derken kafamızda iyi canlandıralım. Bu çok teknik bir enerjidir. Bir insanın ruhunun bedenden ayrılması olayı süper fizik isteyen bir hadisedir. Bunu Azrail başarıyorsa bu onun kudretine ait bir olaydır. Demek ki genelde Cenab-ı Hakk'ın kudreti bizim sandığımız gibi fırtınalı bir kudret değildir. En hassas noktalardaki olayların dizaynı kudretidir ki bunları yapmak için Cenab-ı Hak melekleri vasıta kılmıştır. Melekler demek ki evrendeki bir takım olayların organizasyonu için Cenab-ı Hakk'ın tayin ettiği bir takım kuvvet memurlarıdır. Ama bu kudret zannettiğimiz gibi bir şiddetin ifadesi değildir. Fevkalade zor bir olayın başarılması için kullanılan kuvvettir. 4. Melekler farklı yapıdadır. Peki melekleri tek bir grup halinde görmek, kabul etmek mi gerekir, yoksa melekler arasında farklılıklar da var mıdır? Melekleri tasavvur ederken en büyük zorluğumuz şudur. Biz maddesel bir varlığı tasavvur ederken onun büyüklüğünü, gücünü, rengini, biçimini farklılaştırarak tasnif ederiz. Meleklerde bir kere böyle bir tasnif yapamayız. Madde ötesi alemde onların şekilsel biçimleri bizim anladığımız anlamda bir biçim değildir. Ama Hazreti Azrail'e diyelim ki bir yağmurda rol alan bir meleğin birbirinin aynı olmadığını biliyoruz. Bu aynı olmayışı bizim bildiğimiz kavramda birisi büyük, diğeri küçük, birisi şiddetli, diğeri zayıf anlamında değildir. Vazifelerin hususiyetleri bakımından farklıdırlar. Çünkü Cenab-ı Hak Yüce Kitabımızda çeşitli vesilelerle melekleri bize tanıtırken onların çok farklı vazifeleri olduğunu bildirmiştir. Buradan anlıyoruz ki meleklerin yapısal olarak inceliklerini biz bilemeyiz. Ama vazifeleri açısından mutlaka bir tasnife tabidirler. Fevkalade ilginç gruplar halindedirler. Bunları aşağı yukarı Yüce Kitabımızın emirleri çerçevesinde incelemeye kalkarsak bir takım müşahedeler edebiliriz. Bir kısım melekler vardır ki zikir melekleridir. Yani bunların vazifesi devamlı surette evrenin her noktasında Allah'ı zikretmektir. Mesela maddesel dünyadan misal verelim. En uzak bir galaksinin ucundaki bir gezegende mutlaka Allah hay diyen bir melek, alim diyen bir melek vardır. Yani evrenin her noktasında ilahi zikri yapan melekler vardır ki bunlara zikir melekleri denir. Bu meleklerin sayısını da hesap etmek mümkün değildir. En enteresanı da Muhyiddin-i Arabi diyor ki, bir anda 400 bin melek yaratılır, devamlı da yaratılmaktadır. Çünkü melekler kudret-i ilahinin coşkularından yansıyan varlıklardır. Kudret-i ilahi nasıl bir bitmezlik ifade ediyorsa, meleklerin yaratılıp dağılması da bitmeyen bir coşku içerisindedir. Mesela namazdan sonra tesbih çektiğimiz zaman, her Sübhanallah dediğimizde bir melek yaratılır. Bu Cenab-ı Hakk'ın müminlere verdiği bir lütuftur. Düşünün ki milyonlarca mümin her Sübhanallah demede 33 tane meleğin yaratılmasına dua etmiş oluyor. Sübhanallah dediği zaman bir melek o zikri artık evrenin sonuna kadar devam ettiriyor. Cenab-ı Hak yine ayet-i kerimede Kur'an'ın ayetleri ve sayfaları ve sureleri melekler tarafından evrende gezdirilir buyuruyor. Böyle el üstünde tutulur anlamında gezdirilir. Bu ne demektir? Kur'an'ın ilahi hükümleri hem lisanen hem lafzen hem de bizzat fiilen melekler tarafından evrenin her tarafında yayınlanıyor. Ve bu yayınlanan Kur'an mesajları evrenin dengesinin temel unsuru oluyor. Yani bu Kur'an mesajları evrenin her noktasında varlığını korudukça evren de dengesini, cazibesini, devamlılığını koruyor. Bu da meleklerin özel bir sanatıdır. Demek ki bir zikir hizmetleri yapan melekler var, bir Kur'an'a ait hizmet yapan melekler var. Bir başka grupta da müminlere hizmet yapan melekler vardır. Bunların bir kısmı müminlerin fiillerini kaydeder. Yani bunlar müminleri izleyen ilahi görevlilerdir. Bir kısmı da sırf müminlerin gönlündeki sıkıntıyı almaya memur meleklerdir. Her müminin mutlaka gönlündeki sıkıntıyı almayı bilen, buna iştah duyan melekler vardır. İnsan gönlündeki o sıkıntı, o gönüldeki iman ile meleğe havale eder. Çünkü gönül, bu sıkıntının bir melek vasıtasıyla alınacağını biliyor. Biz farkında olmadan o niyaz eder. Ama gönül kapalıysa bu niyazı yapamayacağı için o melek de gelip bir şey almaz. İnsanoğlu gönlünü kapatarak Allah'ın verdiği bu lütfün perdesini örtüyor demektir. Yani kapısını kilitleyip Cenab-ı Hakk'ın akşamdan gönderdiği gönül doktorunu reddediyor demektir. Onun için gönüldeki bu sıkıntıyı meleklerin kaldırmasında bir gecikme varsa, bir mümin gönlündeki sıkıntıların geçmediğini müşahede ediyorsa, o zaman gönlünün rahatsız olduğunu bilmesi lazımdır. Allah emrinden hulf etmez, yani verdiği bir emrinden geri dönmez. Onun için madem ki Allah, ben müminlerin gönlündeki sıkıntıları hafifletecek, yok edecek melekler yarattım. Bunun sırrını siz tayin edin diyor. Gönlün açık durmazsa Allah'la muhaberen olmamış oluyor. Allah'la muhaberesi olmayan bir insanın hiçbir hak talep etmeye hakkı yoktur. Ama imana yeni giren, henüz kendisini Allah yoluna alıştıran, fahri kainat sevdasına aday insanlar gayret göstere göstere gönüllerindeki tüm sıkıntıları vazifeli meleklere hallettirebilirler. 5. Meleklerin Hazreti Adem'e secdesi. Meleklerin böylesine faziletli, başarılması güç hizmetler yaptığını kavradıktan sonra hemen hatıra şu hadise gelir. Niçin Cenab-ı Hak meleklerine Hazreti Adem'e secde edin dedi. Melekleri tanıdıkça, meleklerin kudretini anladıkça, Hazreti Azrail'in o akıl almaz fizik gücünü kavradıkça, Hazreti Cebrail'in bir şehri yok eden, havayı donduran sırrını öğrendikçe, neden meleklerin insanlara secde ettiği sorusu akla geliyor. İşte o secde gönüllerdeki fahri kainat efendimizin A.S.M. cereyanındandır. Allah'ın davet ettiği secde odur. Eğer insanın gönül kapısı açık değilse, gönlünü kapatmışsa Allah'a kendisini, meleklerin secde ettiği varlık sayması mümkün değildir.